Sorgu'dan herkese merhaba. Ben Nuri Erdoğan.
Ben Mert Eko.
Gündemin perde arkasında kalmış konularını konuştuğumuz podcast serimizin 13. bölümüyle devam ediyoruz.
Evet, bu haftaki konumuz telekomünikasyon üzerine olacak. Bu 5G muhabbetinin üzerine bir bölüm yapalım istedik. Nuri'nin de kısmen uzmanlık alanı olabilecek bir konu olduğu için bu bölüm Nuri co-hostluğunu bana devrediyor. Ben tek hostum, o konuk.
Evet, ben de normalde kendi aklıma takılan kısımları açıklamayı isterim.
Şimdi bizim o zaman normal formatımıza uygun olarak başlayalım. Bir işin önce geçmişinden, tarihinden alıyoruz. Bu telekomünikasyon da işin dijitalleşmesinden önce bu telgraflarla başlıyor diyebiliriz.
Evet, böyle bildiğimiz anlamda böyle kısa dakikalar içerisinde yapılabilen haberleşme 1700 yılların sonunda Fransa'da başlıyor. O da optik haberleşme diye geçiyor. Bayağı 30 kilometre, 20-30 kilometre aralıklarla tepelere kule dikip birisinde sürekli oraya gözcü dikip Morse alfabesi değil ama onun benzeri bir gölge ışık oyunuyla anlatmaya çalışıyorlar. Tabii bu o zamana kadarki at arabalarıyla yapılan haberleşmeden daha hızlı oluyor ve belki girişi denebilir, ismi de en azından telgraf olduğu için. Sonra asıl bu işin elektrikli hale geçmesi telgrafla oluyor. Bayağı elektrik sinyalleri gönderiliyor ve bu çok hızlı gelişiyor sonra. Yani 10-20 sene içerisinde kıtalar arası görüşme başlıyor. Zaten daha sonrasında telefon icat ediliyor. Bunlar tabii o dönemki fizikte özellikle elektromanyetizmayı daha iyi anlamakla birlikte gelişen icatlar.
Bu radyo televizyonun gelişmesi onlar da benzer mi?
Onlar 1900, bir radyo 1920'li yılların başında yayın yapmaya başlıyor. Televizyonda yakın tarih 1940'lardan itibaren başlıyor. Sonrasında çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Özellikle Amerika'da Bell laboratuvarları var. Bütün bu önemli elektroniğin ve haberleşmenin temelinin atıldığı teknolojilerin geliştirildiği yerler. Bugün de Nokia'ya bağlı. İşin matematiği de orada geliştiriliyor. Yani size yanlış bilmiyorsam 9 tane Nobel ödülü çıkıyor oradan.
İşin bu günümüz operatörlerin devreye girdiği cep telefonu sektörü nasıl oldu?
Evet, o bence de asıl en önemli icat cep telefonu. Bu da internetle birlikte. Biz ilk kullanılabilir cep telefonu 1973'te üretiliyor ama onun ticari bir ürüne dönüşmesi 83 yılını buluyor. İlk Motorola'nın bir ürünü var. Bugünkü MacBook kadar ağırlığı, 1,5 kilo yaklaşık. O bir devrim olarak kabul edilebilir. Çünkü ondan önce bir yere bağlısınız ulaşmak için. Yani siz hareket yanınızda götürebildiğiniz, hareket edebildiğiniz size, o zaman için size büyük bir esneklik sağlayan bir icat olmuş oluyor. Ve buna da 1G diyoruz ama o zaman G ne demek? Burada generation demek. Birinci jenerasyon. Sonrasındaki diğerleri de aynı şekilde ikinci, üçüncü jenerasyon diye adlandırılıyor. Ve bu birinci jenerasyon telefonlar oldukça ilkel oluyor tabii günümüze göre. Sadece ses iletebiliyorsunuz ve ses de yani dijital bir şekilde iletilmediği için, yani siz normalde bir sesinizi kaydettiğiniz mesela bir ekranda hani görürsünüz ya işte dalgaları falan. Onu aynı şekilde ilettiğinizi düşünün. Yani buna analog haberleşme deniyor ve analog haberleşmenin ilk ve son versiyonu o zaman zaten çok da yaygınlaşmıyor. Çünkü Amerika'da farklı bir teknoloji geliştiriliyor, İngiltere'de farklı falan ama bizim ilk gerçekten bildiğimiz anlamda cep telefonu yaygın olarak dünyaya yayılan anlamda cep telefonu, GSM dediğimiz tüm dünyanın kabul ettiği standartların belirlendiği ve dediğim gibi konuşmanın direkt doğrudan iletildiği değil de dijitalleşti. Yani önce birlere sıfırlara indirgendiği sisteme geçmemiz de başlıyor aslında. Bu da 90'lı yılların başı.
Şimdi burada güzel yere getirdik konuyu, G'ler için 3G, 4G muhabbeti, ama ondan önce ben bir noktayı merak ediyorum. Ben seni aramaya karar verdiğim zaman bu nasıl yaşanıyor? Baz istasyonuna sinyal nasıl gidiyor? Çünkü ben birkaç sene önceye kadar uyduyla falan iletişim kuruyoruz sanıyordum. Aslında her şey dünyadaymış.
Evet, gerçekten aslında hani başta hani öyle düşünüyorsunuz. Hani çünkü diğer yani televizyon uyduyla haberleşmesini kullanıyor. Ama mobil haberleşmede daha yakın mesafede ufak güçlü sinyaller kullanılıyor. Yani sadece birkaç yüz metre gidecek kadar sinyal kullanıyorsunuz. Çünkü bu evin her yerine falan geliyor. Yani hani işin şimdi sağlık boyutuna da sonra değinelim. Bu her tarafınızı kuşatması için, normal yaşam etkilememesi için belli düşük güçte çalışması gerekiyor. Yani mesela bu bir sebep. İkincisi nasıl çalışıyor? Yani aslında hani her mahallede birkaç tane baz istasyonu var. Bazılarımız çok seviyor, bazılarımız nefret ediyor. Senin sevme sebebi iyi bir kira getirisi var. Yerine göre değişse de bir 60-100 bin lira arası bir baz istasyonu kira getirisi var. Bazen komşu binalar baz istasyonu benim binamı kurun diye kavga ediyor operatörlerle. Yani hani herkes böyle öcü gibi bakmıyor. Baz istasyonu bulunduğu bölgedeki telefonları biliyor. Yani bir ana bir merkez var. Orada işte Mert'in telefonu şu an Bursa'da şu mahalledeki şu hücremizde bulunuyor diyor. Sonra ben Mert'i aradığım zaman otomatikman benim baz istasyonum. Sonra onu bir üst yere iletiyor. Bu 2G'de en azından böyle. Sonra o bir üst yere iletiyor ve oradan merkezden kontrol ediyor. Nerede Mert diye. Sonra oraya iletiyor. Yani bu şekilde aslında işliyor. Ama bunun günümüze gelen versiyonunda o merkeze gitme, tek bir yerden yönlendirilme olayı pek geçerli değil. Yani 5G ile birlikte giderek merkeze falan bağlanmadan doğrudan baz istasyonlar birbirine ulaşabildiği sistem var. Buna da biraz arka tarafı deniyor. O core network tarafı deniyor işin. Ama en hani ideal senaryoda hani sana mümkün önce en kısa bağlantıyla ulaşmam.
Yani gelişimine bakacak olursak çok da eski değil. Şurada 30 yıl önce falan ilk G diyebileceğimiz model çıktığına göre şimdi 4K videoları hızla yüklüyor. HD videoları saniyede indiren bir hıza ulaşmışız. Bunu ne kadar, nasıl gelişmiş bu kadar hızlı?
Bir talep. Gerçekten bu taleple birlikte ilerlemiş bir süreç. Yani 2G 90'ların başında çıkıyor ortaya. İlk kez insanlar artık bir cep telefonu edinmeye başlıyor. Demin demiştim o büyük, ilk çıkan 1G'deki cep telefonları 5000 dolar falan. Yani onu zaten çok az kişi kullanabiliyor. Yani 80'lerde cep telefonu olanlar. Gerçekten sadece zengin belli bir kesim. Ama 90'lardan itibaren operatörlerin devreye girmesiyle herkesin kullanabileceği fiyatlara tabii büyük bir yatırım gerektiriyor. Bizim ülkemize bunun gelişmesi 90'ların sonunu buluyor. Yani gerçekten herkesin telefona ulaşabildiği dönemler. Yani ilk başta 2G'de SMS, 3G bu sırada gelişiyor. Yaklaşık her 10 senede bir diyebiliriz 3G. 2000'li yılların başında gelişiyor ve 3G ile birlikte ilk kez videolu haberleşmesine geçebiliyoruz. Yani o da artık hızımız artıyor. Yani 2G'deki, mesela 2G'de Edge yazar. O Edge de mesela 2G'nin veri yapabildiğiniz, veri iletebildiğiniz kısmı. Onun hızından 500 kat falan daha yüksek. 500 hatta 1000 kat daha yüksek 3G'nin hızı. Ve bu hızlarda videolu haberleşme mümkün olabiliyor o zaman tabii. Çok düşük görüntü kalitesiyle. Talep hep olduğu için yani mesela daha iyi yüksek görüntülü konuşma, daha çok data tabii sürekli artıyor. Yani 3G'deki artık o teknoloji kaldıramıyor oluyor. Mesela 3G'nin en zayıf noktalarından biri sizin iletim yaptığınız. Buna uplink deniyor. Yani sizin bir şey paylaştığınız zaman ki hızı yanınızda çok fazla kişi varsa aşırı düşebiliyor. Yani o yüzden mesela statlarda 3G kullanıldığı zaman hani bir şeyleri okuyabilirsiniz ama bir şey göndermeniz, mesaj atmanız neredeyse imkansız hale gelir.
Evet. Instagram hikayesi, evet. Tweet hiçbiri atılmıyor.
Hiçbiri atmıyor. Yine mesela geliyor. Mesela indirme kısmı daha şey rahat ama atmanız mümkün değil.
Evet evet, maç başı paylaşıyorum, devre arası falan gidiyor.
Bu da onun düşük güçte kullanılması gerektiğiyle ilgili. Yani çok fazla insan yanına bulunduğu zaman sinyaller birbirine karışıyor. Ve o yüzden telefon kendi sesini baz istasyonuna duyurmak için diyeyim daha çok bağırmaya çalışıyor. Sonra herkes böyle daha çok bağırmaya çalışıyor. Herkes daha çok bağırınca senin sesinin oraya ulaşan kalitesi azalmış oluyor. O yüzden herkes aynı ortamda bulunduğu zaman 3G teknolojisinde çok ciddi sıkıntı yaşıyorsun. Zaten o yüzden 4G'de OFDM denen farklı bir toplu erişim sistemi kullanılıyor.
Anladığım kadarıyla jenerasyonlar üzerine sınıflandırılmış ve durmadan gelişen bir teknoloji. Basit analog konuşmalardan bugün saniyede 1000 megabit, pardon, evet 1000 megabit'e ulaşabilen, belki daha bile fazlasına ulaşabilen Amerikan şehirlerinde mesela bir teknolojiye eriştik. Sanırım sende veriler de vardır, ülkemizde biraz daha yavaş.
Ben aslında şöyle, bizim ülkemizde 4G yavaş değil. Hatta benim kendi tecrübeme göre Amerika'dan daha iyiydi LTE. Çünkü Amerika'da bir kere mesafe çok. O yüzden her yere bir baz istasyonu koymanın maliyeti artıyor. Bizde daha ufak yerlerde yaşadığımız için hem bunda bir kapasite sorunu olabiliyor ama ortalama baz istasyonu mesafemiz genelde daha az. Hı-hı. O yüzden bizdeki internet hızı LTE gayet iyi. Hemen operatör için de söyleyebilirim ama hani bir tanesi çok daha avantajlı.
Abi denetlenmiyoruz ya. Turkcell. Rahat olabiliriz.
Evet, Turkcell. Evet, yani onda çünkü birazdan değiniriz. Direkt oradan avantajı var. Bizdeki asıl sıkıntı evimizde, iş yerlerimizde kullandığımız sabit geniş bant internetin çok yavaş olması. Gelişmiş ülkelere göre. Yani mesela bizde ortalama 24 megabit dolaylarında bir evde internetimiz var ki LTE'de siz zaten 40 ila 100 arasında bir hız alabiliyorsunuz. Yani bizde şöyle öyle bir gariplik var ki telefonlar şeyden daha hızlı. Çoğu yerde Wi-Fi'den daha hızlı oluyor. Evinizdeki Wi-Fi'den. Ve bu daha iyi olan aslında talebimizi azaltacak bir şey. Yani mesela mobil şebekelerden beklentimiz açısından Amerika'da yaklaşık evinizdeki internet cep telefonunuzdakinden 3 kat hızlıysa Siz diyebilirsiniz ya keşke daha iyisi olsa da zaten 5G'ye geçsem mesela. Zaten 5G şu an
Olabilir.
hani yani talep var mı mesela diye düşünecek olursak bizde kesinlikle yok mesela bu açıdan bakınca. Yani daha biz önce evimizde
Avrupa'da
yani daha
falan da
iyisini görmüyoruz.
internet çok hızlı, fiber. Wi-Fi üzerinden fiber internet çok hızlı ya buraya göre. Farkı hissediyorsun yani bir anda. Ben şeyi fark ettim bir de. Bu sanırım çığır açıcı kısma geçti teknoloji. Yani şöyle sınıflandırırsak hani ihtiyaçlarımızı besleyenden çok o önce oluyor. Onun geliştirdikleriyle biz yeni ihtiyaçlar yaratıyoruz gibi. Hani gerçekten şu an pratik benim günlük tükettiğim, günlük kullanımım internette bu bahsettiklerinden çok daha basit. Hani ben YouTube videomun bir saniyede inmesi çok umurumda değil. Takılmasın yeter. Hani artık bir yerden sonra da o çığır açıcı internet bizim günlük beklentilerimizin zaten çok ötesinde olduğu için gelişmiş gelişmemiş çok bakmıyoruz gibi geliyor.
Bu haberleşme sektörü tam olarak dediğine örnek. Bu teknoloji diyoruz ya 30 senede bu kadar gelişti diye. Yani daha market şartları, talep o kadar oluşmadan öyle hızlı gelişti ki biz 5. jenerasyona geldik bu kadar yıl içerisinde. Ama buna yönelik talep oluşmadı. Şimdi bunlar çok ciddi yatırım isteyen teknolojiler. Yani bu 5G'nin dünyada kurulması için yani yaklaşık 1 trilyon dolar dünyaca bir yatırım yapmak gerekiyor.
1 trilyon dolar.
Yani bu yatırım niye yaparsın? Bundan para kazanabilecek olman lazım. Senin dediğin gibi sen daha çoğunu talep etmeyeceksen bunu geliştirecek olan operatörlerin de buna yatırım yapmak için bir sebebi olmaz. Şu an Türkiye üzerine düşünürsek daha zaten hayatımızda mesela 4G 4 sene önce girdi. 4 senede daha parasını çıkarabilmiş değil. Çünkü o kadar hem baz istasyonlarını kuruyorsunuz hem de frekans satın alıyorsunuz devletten. İlk ihale usulü bu operatörler frekans satın alıyor. Ve mesela bunun miktarı 4 milyar euroydu. Devlet havadan bu kadar para kazandı sadece. Yani gerçekten havadan. Mesela telefona bakacaksınız, birini bekliyorsunuz. 10 dakika süreniz var. 10 dakikada şimdi operatör size ne kadar çok şey verebilirse size o kadar çok talebiniz artacak. Bunu yapması lazım ki sizden para kazanabilsin. Nasıl ki 3G zamanı işte 1 GB, 2 GB internet yetiyorken şu an hani benzer şekilde aslında iş yaptığını düşünen insanlar 10 GB gerekiyor mesela. Bilmiyorum sen ne kadar
Evet.
hani kullanıyorsun ama işte böyle bir
Daha
artış
fazla.
olması lazım ki yani para kazanabilsinler. Yani
Ya bir de şu var, bu ihtiyaç yaratma işi gerçekten doğru ya. Benim ilk bu 3G'ler yaygınlaştıktan sonra internet paketim sene 2012 falandır 500 MB aylık. Sonra 1 GB'a
ve
döndüm
yetiyordu.
hızlıca da. Ve bitmiyordu. Şimdi 10 küsür GB her ay son günlerim şey geçiyor. Yani ek paket satın almakla geçiyor. Yani ama mesela 100 verseler 100'ü de bitiririm şu an. Hani content de çok.
Evet, şimdi sen mesela operatör açısından baktığın zaman şimdi bir kontentin gelişmesi lazım. Tamam o hani gelişti. Ama bir de sana hızlı internet sunmak o zaman onun için çok cazip. Çünkü 10 dakika süre bakacağın belli telefona. Sana eğer hızlı bir internet sunarsa 3G'deki
Sürümden
problem oydu.
kazanacak.
Evet 3G'deki problem oydu. İstediğin kadar şey olsun. Telefona bakacak ol. Sana sunabildiği hız belli olduğu için yapabileceğin data da belliydi. Orada bir ihtiyaç vardı. Ama şimdi dediğin gibi sen şu an 4G'de bir filmi canlı izleyebiliyorsun. Yani streaming yapabiliyorsun Full HD bir filmi. Senin ne ihtiyacın olabilir? Yani ihtiyacın olmadığı zaman
Şimdi dedim ya teknoloji artık bizim ihtiyaçlarımızın önünde gidip ihtiyaç da yaratıyor. Ben bu işte bu haberleşmenin hızlı gelişmesiyle bundan nem alan diğer sektörler de oldu. Fayda sağlayan mesela sağlık olsun, eğlence sektörü olsun hani onlar bir şekilde işlerini hallediyorlardı. Bir baktılar evet dünyanın öbür ucunda eş zamanlı bir işi oradaymış gibi yapabildiğim mesela sağlıkta ameliyatlar olsun, operasyonlar olsun böyle. Hani hemen de bunu implemente ediyor kendi sektörüne. Bir de işin bu boyutu var. Hani günlük tüketim, YouTube videosu izlemenin yanında bunlar için aslında çok önemli bu teknolojik gelişmeler.
evet, 5G'yi de öne çıkaracak teknolojinin bu olduğu söyleniyor. Yani eş zamanlı haberleşmeyi mümkün kılabilmek. Zaten 5G'nin aslında asıl getirmesini beklediğimiz o. Talep o ne zaman gelir bilinmese de. İşte oyun oynayanların ping diyebildiği adı latency yani gecikme süresi.
Yani onu da şöyle açıklayalım. Bir işlem yapıldığı anda elimizde yani kullanıcının onu ne kadar milisaniye geç gördüğü. FIFA oynayanlar bilir mesela çok yüksek oluyor serverlarda.
Evet şey hani ping yarısı oluyor o sürenin. Ping karşı bilgisayara iletilme süresi, bu latency gidip gelme süresi. İşte bu mesela şu an bir 4G'de 40 milisaniye dolaylarında. Yani ve 40 milisaniye dolaylarında belki çok sadece bir internet sayfasına gireceksiniz. O farkı anlamazsınız bile. Ama eş zamanlı karşıdaki biriyle bir şey yapacağınız zaman telefonda konuşurken de anlamazsınız bu arada. İşte mesela oyun en önemli örnek. O farkı çok rahat anlayabiliyorsunuz. Ve 5G bunu 2 milisaniyenin altına tutma teknolojisi aslında belki de. denebilir. Bu bize ne katacak? Demin çok güzel bir örnek verdin. Mesela Japonya'daki adam burada çok acil bir ameliyatı yapmak isteyecek mesela. İşte burada sizin o seviyede bir gecikme süresi en fazla verebilirsiniz. En çok konuşulan diğer teknoloji. Bu sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları böyle bir teknoloji mesela zorunlu tutuyor. Mesela yine buna örnek. Mesela yarın Amerika'da bir toplantıya girmek istiyorsunuz. Hani odada kameralar var. O toplantının gerçekten içinde gibi siz sokabilir mesela. Gözlüğünüzden baktınız ve o toplantı odasında gibi olacak. Bunun gerçek hayattanmış gibi hissetmeniz için latency'nin düşük olması gerekiyor. Tamam.
Bu teknolojiyle ilgili yaptığımız bölümlerde genelde Black Mirror'a şey yapıyoruz, sokuyoruz hayatımıza. Durmadan onu düşünüyorum. İleride şöyle olacak, böyle olacak deyince. Yani benim anladığım şu. Biz ne istiyoruz? Müşteri ne istiyor? Gerçek gibi olsun, oradaymış gibi olsun, çok daha gerçekçi olsun. Ve bunun da dijitaldeki karşılığı hız, işleme süresi. O da onu geliştiriyor. Yani sistem bu şekilde işliyor anladığım kadarıyla.
Evet, aynen öyle. Ha, bir de
daha çok kişiye. Hem hızlı tabii. Hem daha çok.
Demin unuttum. Demin ya ben işte YouTube izliyorum. Daha fazla şimdi internete ihtiyacım ne olabilir ki? Yani daha fazla hıza ne ihtiyacım olabilir ki diyoruz ama aynı yerde birden çok cihazın olduğunu düşünün. Ha, o zaman yine o bölgeye vermeniz gereken hızı arttırmanız lazım. Yani seni mesela evinde YouTube izleyecek 50 kişi olursa o zaman dersin ki ya 5G gelsin. Yani onun yine o
gerçi yüzden. Bir de yakında herkesin evi televizyon stüdyosu gibi bir şey olacağı için kesin lazım olacak.
Evet yani hani internete bağlanan cihaz sayısı arttığı zaman yine sizin yüksek miktarda bir hıza ve bant genişliğine ihtiyacınız var. Bu hani bant genişliği de 5G'de bolca olması öngörülen bir şey. Onu da şöyle açıklayayım. Şu ana kadar tüm kullanılan Wi-Fi'dir, tüm bu şebekelerdir, askeri kanalların birçoğudur. Hep 2 GHz ile 6 GHz bantlar arasında, 500 MHz de pardon, 600, 6 GHz arasında değişiyor. Bu da çok düşük bir frekans mesela. Hani bu işte iyonize olabilen X-ray ışınlarının falan çok çok altında. Mikrodalga ışınlarının da çok altında. Şimdi bu kadar düşük frekanslarda kullanabileceğiniz bant genişliği sınırlı. Bunu da bu frekanslarda sizin elinizdeki bant genişliği de ufak. Şimdiye kadar hep 3 şeritli otobanda tüm işlerimizi yapmışız gibi. Ama 5G diyor ki ya 10 şeritli otobana çıkalım biz. Yani oraya çıktığımız zaman ihtiyaç olup olması konuştuk zaten. Daha fazla aracı bağlayabileceğiz.
Her türlü trafik olur.
Şey gibi işte zaten yolda da paradoks var ya hani işte yol yapılınca mı talep oluşuyor? Talep olduğu için
aynen,
yol yapılıyor.
Aynen.
Benzer bir durum.
Şimdi yavaştan şeye getireyim. Bu gigahertzler, dalgalar deyince aklıma geldi. Bu işin teknik kısmını da bırakalım. Senin caka sattığın kısma. Bu dalgaların hep konuşulur ya sağlık işte kanser yapıyor telefonlar, sinyaller falan onlar hakkında. Herkesin aklında evet. Soru işareti oluyor ya. Ben bununla ilgili biraz araştırmıştım mesela. Bu şey zaten daha iyi bilirsin. Baz istasyonlarındaki dolaşan sinyal RF sinyali.
Radyo frekans sinyali. Evet.
Aynen yani kızıl ötesi. Bunların dalga boyu genişliği fazla. Bizim görebildiğimiz şeylerden, ışıktan. Yani dolayısıyla asıl ilk kanser tehdidini barındıran ultraviyole ışınların olduğu tarafta değiller. Yani bizim
çok
hücre,
güzel.
Aynen hücremize evet. Doğrudan etki eden o mesela X ışınları, gamma ışınları bunlar ultraviyole evet. Tarafta dalga boyu çok düşük. Bunlar diğer tarafta. Bir kere burada bir out'a çıkmış oluyor bu fikir. Ama tabii evet, bu SAR diye de bir olay var. Bunun etraftan topladığı yani telefonun ve herhangi bir elektronik eşyanın sadece açık olduğu için etraftan emdiği dalgalar da var. Bunu sınırlayamıyorsun. Hani şu gelsin şu gelmesin diye biraz çekince de o konuda ama
evet aynen öyle. Yani öncelikle hani şunu diyeyim telefon açık olduğu sürece sürekli bir baz istasyonuyla haberleşiyor. Yani ben buradayım diyor mesela en basitinden öyle bir sinyal var. Hani telefon bir ararsa ben buradayım gibi mesela sürekli sinyalleşiyor mesela baz istasyonu. Yani dalga çıkıyor mesela bunu kabul etmek lazım sadece konuşurken değil.
Tabii.
Ama çok düşük 0.5-1 watt dolaylarında bir enerji yayıyor. Hem de dediğim gibi çok düşük frekans. Yani sizin mesela vücudunuzu asla mesela şey yapmayacak. Derinizin ötesine gidemeyecek kadar bir şey zarar verebiliyor.
Ya tabii bununla ilgili yapılmış çalışmalar var. Ben bölümü hazırlarken evet. Bakmıştım. Bunun çalışmalar şunu diyor. Doğrudan bir korelasyon kurmak açıkça mümkün değil. Hani telefon sinyalleri kanser yapıyor. %100 böyledir. Tarzı bir yaklaşım yok. İşte hayvan deneylerinde falan durmadan telefona maruz kalıyor oradaki hayvanlar. Bazıları kansere daha yatkın oluyor bu fare deneylerinde özellikle. Yüzde bulmaya çalışıyorlar atıyorum 24 saat telefonuyla birlikte açık telefonunu kullanan insan atıyorum %15 %20 daha fazla kanser olma ihtimali var. Ama bunlar da hani çok net üzerine mutabık olunmuş araştırmalar değil. Dediğim gibi işin sadece fizik kısmına bakarsak asıl kanser tehdidini yapan spektrumun bir tarafıyken bu radyo telefon dalgalarının evet. olduğu taraf diğer tarafta kalıyor. Ama hiç yani. Mi etkilemiyor? Tabii ki yani evet telefonlar icat edilmeden önceki döneme göre bir nebze etkisi vardır. Ama bunun doğrudan kanser yaptığıyla ilgili net bir araştırma da ortaya konmamış. Yani konanlar da üzerine mutabık kılınmış değil.
Evet, Dünya Sağlık Örgütü'nün 2014 yılında yayınladığı bir çalışma var. Orada direkt söylüyor bu seviyede bir bu kadar düşük seviyede bir radyasyonun herhangi bir zararı tespit edilmiş değil. Yani dediğim gibi fareler üzerinde yapılan bir deney var ama aynı fareler aynı zamanda çok uzun süre yaşamış. Mesela daha şeyde diğerlerine göre daha uzun yaşamış. Yani orada çok insanlar etkisini ölçebileceğin bir durum yok. Ama bu tabii 5G'ye kadar yani olan kısım için geçerli. Şimdi 5G tarafına gelecek olursak hani biraz da ondan dolayı bu komplo teorileri çıkıyor ya işte 5G'nin olduğu bölgede koronavirüs arttı falan filan diye. Onun
öncelikle bu yalan.
ihtimali yok çünkü 5G şimdiye kadar dünyanın bazı yerlerinde, bazı şehirlerde, İngiltere'de, Amerika'da 5G yayınlandı. Çin'de başlayarak, Çin'i söylemedik, Çin kısmına değinelim sonra. Yayın yaptıkları frekans bizim zaten şu anki ve hali hazırda 4G'nin, 5G'nin olduğu frekanslar 3.5-5-6 GHz dolaylarında yani bu konuştuğumuz daha ileri frekanslara doğru bantlar açılmadı. O bantlara da mesela millimeter dalga deniyor. Orada 60-70 GHz dolaylarını kastediliyor. Bunun lisanslaması yapıldı. Açılacak ama daha açılmadı. Yani şu an dünyadaki operelen eden 5G'lerin hepsi normal Wi-Fi frekanslarında yayın yapıyor diyebiliriz. Yani bir zarar giremez. Ayrıca 5G'nin olayı bazı istasyonların çok daha dar bir yere bakması. Yani her tarafta olması. Mesela her odada bir tane mesela siz bir okula kurmak istiyorsunuz. Yaklaşık olarak her sınıfa bir tane bazı istasyonu kurmanız gerekecek. Bu aslında insanları korkutan bu. Yani çok sayıda bulunacak. Yüksek bantta yayın yapacak. Ama tabii daha düşük şeyde olacak. Yani şu ankilere göre çok çok düşük güçlerde çalışacak. Yani yaydığı hani o kadar düşük güçte bir etki yapabilir mi? O da soru işareti. Tüm bu sağlık sıkıntılarının sebebi aslında bunu ölçecek bir aracımızın olmaması aslında. Yani insanlarda kanser yapıyor mu?
Ha, sürece bunu bakarak yorum yapıyoruz ancak. 20 yıl sonra ne oldu?
Evet şimdi mesela belki yani 30 yıl sonra tüm insanlık bir kanser. Mesela hepimiz telefonlar yanımızda. Tüm insan birbirinden bir kanser vakaları çok artacak. Bir şey olacak mesela ama yine diyemezsin ki bu telefondan dolayı kaynaklandı.
Ya yani bir de orada da şöyle
uzun vade efektlerini ölçmek gerçekten imkansıza yakın.
Birincisi çok fazla etken var hem genetik hem dış faktör. İkincisi de mesela neredeyse dünyadaki bütün büyük şehirlerin son 20 yıldır herkesin cebinde telefonu var. Fix. Son yıllarda kanser sayısında öyle muazzam yani logaritmik scale'da bir artış söz konusu mu bilmiyorum ama olsa herhalde hissederdik. İkincisi sağlık sektörü çok gelişti. Artık kanseri falan daha da rahat keşfediyoruz. Hani o detection'ı da geliştiği için yani eskiden benzer sayılarda kişi de oluyordu ama biz yarısını yakalıyorduk. Şimdi %80'ini yakalıyoruz durumu da söz konusu olabilir. Çok fazla değişken girdisi var. Ha, bu demek değil ki sıfır etkili ama bilmiyorum o kadar da etkilemiş gibi gelmiyor okuduklarımdan da bakınca o raporlardan.
Aynen öyle bizim bir fizik hocamız da buna şey diyordu. Biz hani yıllardır insanlar tüplü televizyonun karşısında dikildi televizyon izledi diyor. Yani ondan daha büyük bir radyasyon kaynağı yok.
Mesela.
Gibi aynı.
Şimdi işin biraz daha eğlenceli kısmına gelebiliriz aslında. Daha demin belirttin Çin dedin, 5G dedin. Oradan bir şeye gelelim. Bu 5G teknolojisi dünyada her yerde eşit hızla geliştirilemediği için ülkeler arasında da bir gerilim oldu son birkaç senede.
Evet aslında bence de bu komplo teorilerinin bu kadar artma sebeplerinden bir tanesi de bu 5G işini sanki Batı devletleri geciktirmek istiyor. Bunun sebebi de 5G'nin geliştiği şu yıllarda dünyada teknolojide ileride kendi büyük şirketlerini kurmuş bir devlet belirdi. O da Çin. Ve Çin'in 5G'de, Çin derken özellikle Huawei şirketinin diğer tüm şirketlerden 2 sene önde olduğu efsanesi hala mevcut. Yani o yüzden ve Çin Huawei ciddi yatırım yapmış durumda. Amerika'ya giremiyor ama Amerika dışında özellikle Avrupa'daki baz istasyonlarının çoğunu üretmeye talip ve sektörün en büyük oyuncusu Huawei. Bu da yani siyasi bir şekilde tabii baskılanmak isteniyor. Ve o yüzden 5G'yi de düşmanlaştırılmaya çalışıyor aslında. İnsanların genel olarak duygularıyla oynanıyor.
Belki de sadece ekonomik manevralar yetmediği için böyle komplo teorileri direkt tepeden besleniyor bile olabilir. İşte sağlık konusunda. İşte 5G koronaya yol açtı gibi.
Bill Gates çip takacak hepimize falan. gibi.
Ya bir de bu telekomünikasyonun şey sayıldığı durum da var birçok ülke için. Belki de bütün ülkeler için milli güvenlik meselesi. Mesela şeyden örnek verebiliriz. Türk Telekom'un ilk defa özelleştirildiği 90'lı yıllar, özelleştirilme girişimi yapıldı 90'lı yıllarda, Anayasa Mahkemesi iptal ediyor özelleştirmeyi. Çünkü işte bir milli güvenliği ilgilendiren bir meselenin özelleştirilmesi gibi bakılıyor burada. Bu Amerika'da falan da bir operatör açacağın zaman işte merhabalar benim çok param var, hadi ben bir hat kuruyorum diyemiyorsun. Bayağı teferruatlı, uzun ayları barındıran bir süreç.
Tabii bunun ayrı yasası çıkması gerekiyor. Mesela sırf 3 sene Senato'da bu tartışılıyor, hangi frekanslar nasıl verilecek. Bunun bir de burada belli şirketlerin dominans kurma ihtimali var. Bunda nasıl başa çıkacağız gibi. Çünkü sadece büyük oyuncuların oynayabildiği bir yer.
Evet, yani monopoli kaçınılmaz. Biraz da birilerinin bu işi yapması için olması gerekiyor. Çünkü baz istasyonu döşeme işi bile bayağı maliyet. Yani uzun yıllarda kendini çıkaran bir maliyet.
Artı bir de bunu isteyenler bakabilir, o frekans dağıtma yerine hep askeri kanallar var. Yani aslında havadaki çok geri alana radarları açık ve oralar tabii tehlikeli yerler. Yani devlet, hani sen orada asla bir şekilde girmeni, orada yayın yapmaya çalışmanı istemez yani.
O yüzden de şu an Türkiye'de 3 tane, işte Avrupa'da bilmiyorum büyüklerini sayarsak 8-10 tane, Amerika'da da yine o kadar telefon operatörü var. Herhalde Ar-Ge de şeyleri de bir bu kadar falandır sayı olarak geliştiriciler.
Evet, aynen öyle. Onların da en büyüğü artık Huawei, yani onu da söyleyebiliriz.
Evet. Çin'in yükselişi artık tarih konuşurken, siyaset konuşurken, teknoloji konuşurken, her yerde çıkıyor karşımıza, ekonomi konuşurken.
Ama düşününce de önemli bir gelir kaynağı. Hani düşünsene, her ay 50 lira herkes bu işe para ödüyor. Yani hani kaçarı yok, bedava kullanamıyorsun bir yere.
Tabii.
Hani hani kaçak kullanamıyorsun, bunu yapmayayım ben diyemiyorsun. Herkes bir şekilde. Türkiye'de bu arada ortalama 30-40 lira civarı. Başına düşen
30-40
kullanım.
Evet, şeyler dahil mi buna? Kurumsal hesaplar?
Dahil evet. Türk Telekom, Vodafone şey diye gidiyor. Turkcell diye gidiyor. Yani dolara vurunca 3-4 dolar falan yapıyor. Yani yurt dışında tam tersi. Orada da 30-40 dolar falan. Başına düşen ortalama kullanım. Yani biz hani 3-4 dolarla aynı teknolojiyi kullanmaya çalıştığımız için biraz da bunların hepsi bize geç geliyor. Yani 5G bugün var, bize gelmesi birkaç yıl alır düşünemiyorum bile yani. Çok uzak.
Evet, bugün teknik bir konu yaptık bu hafta. Önce telekomünikasyonun gelişiminin nasıl olduğunu, bu 3G, 4G, 5G bu harflerin nereden geldiği, şu an ne durumda olduğumuz, bunları konuştuk. Neler vaat ediyor, hızlar nasıl işliyor? Öte yandan diğer sektörlerle, özellikle sağlıkla, güvenlikle ilgili olan etkileşimini konuştuk. Bu hafta co-host Nuri Erdoğan yoktu. Konuk Nuri Erdoğan vardı. Tek başıma sunuculuğu devam ettirmeye çabaladım. Kendisi bu konudaki ilgisi ve bilgisiyle bizi de, yani şu an beni de bayağı eğitmiş oldu.
Ben teşekkür ederim bana katlandığınız için diyeyim o zaman.
bu hafta topla fazla oynadın.
Haftaya acısını çıkarırız.
Bakarız. Şey, artık konuk almaya da başladık. Bu arada güzel oluyor bizim için de. Biz de verim alıyoruz. Hani normalde bu meseleyi kendi aramızda konuşuruz zaten de, kendimizin konuşmayacağı potansiyel ilgi çekici şeyleri de konuklar üzerinden yapmaya devam edeceğiz. Bizi dinlemeye devam edin. Dinlediğiniz için teşekkürler.